Ayrım 34.
Bütün ülkede beyazların servet biriktirdiklerini ve bize 5 para etmez toprakları vermek istediklerini görüyorum. Ben toprakla aynı kafadanım. Toprağın ölçüsüyle bedenimin ölçüsü birdir. Gücünüz yeterse bizimle konuşmak için Yaradan tarafından gönderildiğinizi söyleyin bakalım. Belki de sizi buraya bizi dilediğiniz şekilde kullanmaya gönderdiğini sanıyorsunuzdur Yaradan'ın. Sizi Yaradan'ın göndermiş olduğuna inansaydım, bizi kullanmaya hakkınız olduğunu düşünebilirdim. Sakın yanlış anlamayın beni. Tam tersine, toprak sevgim açısından anlamaya çalışın. Hiçbir zaman toprağın bana ait olduğunu, ona istediğim gibi kullanacağımı söylemedim. Toprağı kullanma hakkı onun yaratanındır. Kendi toprağımda yaşama hakkım olduğunu ileri sürerim ama sizin de kendi toprağınızda yaşama hakkınız olduğuna inanıyorum. Nesperçelerden Haymot Tulya Laket, Reis Joseph. Lewis ile Clark batıya yaptıkları keşif gezisinde 1805 yılının Eylül ayında Kayalık Dağları aştılar. Keşif kolunun tümü açlık ve dizanteriden kırılıyordu. Kendilerini koruyamayacak kadar zayıf düşmüşlerdi. Bulundukları yer Nesperçelerin ülkesiydi. Nesperçelere bu adı Kızılderililerden bazılarının burunlarına şeytan minaresi kabuğu taktıklarını gören Fransız avcıları vermişlerdi. Nesperçeler isteselerdi Lewis ve Clark seferine oracıkta Duru Su Irmağı kıyılarında son verir atlarına el koyarlardı. Nesperçeler böyle yapmadı. Beyaz Amerikalıları iştenlikle karşıladılar, yiyecek verdiler ve kaşifler Pasifik kıyısına doğru kanolarla yol alırken birkaç ay süreyle onların atlarına baktılar. Böylece Nesperçelerle Beyaz Amerikalılar arasında uzun süren bir dostluk başladı. 70 yıl boyunca kabile hiçbir beyaz öldürmemiş olmakla övündü. Ama beyazların toprak ve altın hırsı sonunda bu dostluğu da bozdu. 1855'te Washington eyaleti valisi Isaac Stevens, Nesperçeleri bir barış toplantısına çağırdı. O, bize ülkede pek çok beyazın yaşadığını ve daha birçoğunun geleceğini söyledi. Toprağı sınırlandırmalıymışız. Böylelikle Kızılderililerle beyazlar ayrılacakmış. Eğer Kızılderililer barış içinde yaşamak istiyorlarsaymış, kendilerine ayrılmış bir bölgeleri olmalıymış ve orada yaşamalıymışlar. Beyazlarca koca Joseph olarak bilinen Reis Tukakas, Vali Stevens'a toprağın kimselerin malı olmadığını söyledi. İnsan sahip olmadığı bir şeyi satamazdı. Vali böyle bir tutumu bir türlü kavrayamıyordu. Koca Joseph'ı anlaşmayı imzalayıp battaniyelerden ibaret armağanları kabul etmeye zorladı. Reis, al kağıdını diye tersledi. Elimi ona sürmem ben. Beyazlarca avukat diye de bilinen Aleye anlaşmayı imzaladı. Onu birkaç nesperçe daha izledi ama koca Joseph imza vermediği gibi halkını toplayıp ana yurduna coşkun suları, geniş otlakları, ormanlık dağları ve duru gölüyle yemyeşil Wallowa Vadisi'ne döndü. Koca Joseph'ın nesperçeleri düzgün kulübelerde oturuyor, sığır ve at yetiştiriyorlardı. Beyazlardan bir şey almaları gerektiği zaman karşılığında sığır yahut at veriyorlardı. Birinci anlaşmanın imzalanması üzerinden birkaç yıl geçmeden hükümet temsilcileri yeniden nesperçelerin üstüne üşüştü. Daha fazla toprak istiyorlardı. Koca Joseph halkını uyararak temsilcilerden hiçbir armağan, hatta tek bir battaniye bile almamalarını istedi. Bir süre sonra diyordu, mutlaka toprağımızın karşılığını aldığımızı ileri sürerler. 1863'te nesperçelere yeni bir anlaşma taslağı sunuldu. Buna göre Wallowa Vadisi ve geri kalan toprakların 1/4'ü ellerinden alınıyordu. Kızılderililere ise yalnızca şimdi Idaho eyaleti olan küçük bir bölge bırakılıyordu. Koca Joseph imza törenine katılmayı reddetti. Ama avukat ve öteki reislerden bazıları, ki hiçbiri ömründe dolanan sular vadisine ayak basmamıştı, halklarının topraklarını satan anlaşmayı imzaladı. Koca Joseph anlaşmaya hırsız anlaşma adını veriyordu. Öylesine kızmıştı ki kendisini Hristiyanlığa döndürmek isteyen beyaz bir misyonerin verdiği İncil'i yırtıp attı. Beyazlara Wallowa Vadisi'nin gerçek sahibinin hala kendi halkı olduğunu göstermek amacıyla bu toprakların çevresine kazıklar çaktırdı. Bu olaydan kısa bir süre sonra 1871'de koca Joseph öldü. Yerine 30 yaşlarındaki oğlu Haymut Tuyalaket, genç Joseph reis oldu. Hükümet görevlileri geldiler ve Nesperçilere Volovo Vadisi'ni terk etmelerini, Lapvai rezervasyonuna gitmelerini bildirdiler. Ama genç Joseph kulak asmadı onların sözlerine. Bu toprakları satmaya ne avukatın yetkisi vardır ne bir başkasının diyordu. Genç Joseph, bu topraklar eski zamanlardan beri halkımındır. Atalarımızdan bizlere kaldı. Yüreklerimiz çarptığı sürece savunacağız topraklarımızı. Büyük baba Ulysses Grant'a başvurarak kabilesinin eski topraklarında kalmasına izin verilmesini istedi. Ve bunun üzerine başkan 16 Temmuz 1873'te Volovo Vadisi'ni beyazların yerleşeceği yerlerin arasından çıkartan bir kararname yayınladı. Ama çok geçmeden bir grup temsilci vadiye yeni bir Kızılderili temsilciliği kurmaya geldi. İçlerinden biri okulların Joseph'in halkına yararlı olacağından söz etmekteydi. Ne var ki beyazların okullarını istemediklerini söyledi genç Joseph. Neden okul istemiyorsunuz diye sordu temsilci bunun üzerine. Çünkü okullar bize kiliseye gitmemizi öğütlüyor diye cevapladı genç Joseph. Kiliseden istemiyorsunuz peki? Hayır, kilisede istemiyoruz. Niçin istemiyorsunuz kiliselere bakalım? Kiliseler bize Tanrı üzerine tartışmayı öğretmeye kalkıyor. Bizse böyle şeyleri öğrenmek niyetinde değiliz. Kimi zaman bir dünyada olup bitenleri tartışabiliriz ama Tanrı üzerine asla tartışmaya girmeyiz. Böyle şeyler öğrenmek istemiyoruz. Bu arada beyaz göçmenler gözlerini Nesperçilerin topraklarına dikmişler, sağından solundan giriyorlardı vadiye. Çevredeki dağlarda altın bulunmuştu. Altın arayıcıları Kızılderililerin atlarını, hayvancılar sığırlarını çalıyor, sonra Kızılderililer geri almasın diye damgalarını basıyorlardı hayvanlara. Washington'a giden beyaz politikacılar Nesperçiler hakkında bir sürü yalan atıyordu. Barışı tehlikeye sokmakla ve hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarını çalmakla suçluyorlardı Kızılderilileri. Aslında ise gerçekler bu sözlerin tam tersini gösteriyor ve Joseph şöyle söylüyordu. Bizim davamızı kanunların önünde savunacak tek bir dostumuz yok. Volovo Vadisi'nin büyük baba tarafından temelli Joseph'ın halkına verilmesinden 2 yıl sonra yeni bir kararname yayınlandı ve vadi yeniden beyaz göçmenlere açıldı. Lapvai rezervasyonuna taşınmaları için Nesperçilere akla yatkın bir süre tanınmıştı. Gel gör ki Joseph'ın atalarından kalma topraklardan çıkmaya hiç de niyeti yoktu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 1877 yılında tek kollu asker Reis General Howard'ı Nesperçileri Volovo bölgesinden sürüp çıkarmakla görevlendirildi. Oliver Otis Howard, Cochise ve Apache'lere karşı adil davranışından bu yana geçen 4 yıl içerisinde ordunun Kızılderili severlere hiç de iyi gözle bakmadığını öğrenmişti. Kuzeybatı bölgesine geldiği zaman yitirmiş bulunduğu askeri saygınlığını, kendisine verilen emirleri hiç vakit geçirmeden ve harfi harfini yerine getirerek yeniden kazanmaya kararlıydı. Ama gene de güvendiği yakın dostlarına, bu vadiyi Joseph ve onun Nesperçelerinden almanın büyük bir yanlış olduğunu fısıldamıştı gizlice. 1877 yılının Mayıs ayında genç Joseph'ı Lafayette'ye çağırdı. Orada yapılacak olan toplantıda Kızılderililerin topraklarını teslim edecekleri tarihi saptanacaktı. Joseph kendisiyle birlikte Lafayette'ye gelmek üzere beyaz kuşu, aynayı, kardeşi Olokote'yi ve Volovo yalvacı Tuodel Zohozote'yi seçti. Yalvaç uzun boylu, kalın enseli ve çirkin bir Kızılderiliydi. Doğuştan büyük bir yeteneğe sahipti. Başkalarının düşüncesini akıl yürütme yoluyla çürütmede eşi benzeri yoktu. Bir beyaz onu cehennem kaçkını diye adlandırıyordu. Lapvai karargahının karşısındaki bir binada toplanan bağış kurulunun açılışında Joseph, Tuhulhulzote'yi Volovo Nesperçilerinin temsilcisi olarak tanıttı. Nesperçilerin bir bölüğü topraklarından vazgeçti diyordu. Yalvaç, ama biz vazgeçmedik. Toprak gövdemizin ayrılmaz bir parçasıdır. topraktan vazgeçemeyiz biz. Howard ise buna karşılık şunları söyledi. Hükümetin size bir bölge ayırdığını ve oraya gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz bal gibi. Tuhulunzote ise, toprağı bölmeye ve bizi böldüğü yere yerleştirmeye kalkışan da kim diye sordu. Howard soğukkanlılığını kaybetmeye başlamıştı. Ben diye bağırdı. Burada başkanı temsil ediyorum ben. Emirlerin anlaşılmayacak bir yanı yok. Yerine getirmekle yükümlüsünüz. Yavaş, tek kollu asker reisi iğnelemeye devam etti. Ona, misperçilere atalarından kalan toprakların nasıl olup da şimdi beyazlara geçtiğini alaycı bir edayla sordu. Biz topraktan geliyoruz, gövdelerimiz toprağa yani anamıza geri dönmeli dedi. Howard temkinliliğini elden bırakmadan cevap verdi. Dininizi horlamak istemem ama siz de uygulanabilir şeyler önermelisiniz. Toprağın ananız olduğunu ve reisliğinde topraktan geldiğini en az 20 kez dinledim. Bunu bir an önce geçip esas meseleye gelelim. Yalvaç, kendi ülkemde ne yapacağımı artık başkalarından mı öğreneceğim diye sert bir dille karşılık verdi. Tartışma, Power'ın zor kullanmaya karar vermesine kadar sürdü. Komutan, Yalvaç'ın tutuklanıp hapse atılmasını emretti. Reis Joseph de, Nesperçelere Valova Vadisi'nden Lapvai temsilciliğine taşınmak üzere 30 günlük bir süre tanıdığını bildirdi. Joseph, halkım her zaman beyazların dostu olmuştur diyordu. Neden böyle acele ediyorsunuz? 30 gün içinde taşınamam. Hayvanlarımız dağınık. Yılan ırmağı da kabardı. Güze kadar bekleyelim ki ırmak alçalsın. Howard'ın cevabı ise çok sert oldu. Eğer süreyi bir gün bile geçirirseniz askerleri üstünüze gönderip sizi zorla buraya getirtirim. Temsilciliğin dışındaki bütün sığır ve atlarınız da beyazlara kalır. Joseph artık çıkar yol kalmadığını anlamıştı. Vadiyi sayıları yüzü bulmayan savaşçısıyla savunma olanağı yoktu. Yardımcılarıyla birlikte köye döndüğünde askerler çoktan gelmişti. Bir toplantı düzenleyerek hemen Lafayette'ye taşınmak üzere hayvanlarını toplama kararı aldılar. Beyazlar çok fazlaydı. Kendimizi onlara karşı savunamazdık. Biz geyiklere benziyorduk, onlarsa ayıya. Bizim ülkemiz küçüktü, onların ülkesi ise kocaman. Biz her şeyin yüce ruhun yarattığı gibi kalmasını istiyorduk. Onlarsa işlerine gelmedi mi, ırmakları ve dağları bile değiştirmeye hazırdılar. Uzun yürüyüşlerine başlamadan önce savaşçılardan birkaçı doğdukları topraklardan köpekler gibi kovulmaktansa savaşmanın yeğe olduğundan söz etmeye başlamışlardı. Serbest bırakılan Tuhulhulzote, tek kollu asker reisin kendisine sürdüğü lekeyi ancak kanının temizleyebileceğini ileri sürdü. Ama Joseph barış öğütlemekte devam ediyordu. Kızılderililer General Howard'ın saptadığı süreyi geçirmemek için hayvanların çoğunu vadide bırakmak zorunda kalmıştı. Yılan ırmağına vardıklarında ırmağın dağlardan gelen erimiş kar sularıyla beslenip kabardığını gördüler. Önemli bir kazaya uğramadan kadınları ve çocukları sığır derisinden sallara bindirerek karşıya geçirdiler. Bu bir mucizeydi. Ne var ki onlar bu işle uğraşırken beyazlardan kurulu bir çete gelerek karşıya geçirilmeyi bekleyen sürünün bir kısmını çaldı. Geri kalanların bir kısmı da ırmağın öteki yakasına yüzdürülürken akıntıya kapıldı. Her zamankinden daha çok öfkelenen reisler Joseph'dan yürüyüşü kayalık vadide durdurarak bir kurultay toplamasını istediler. Tuhulhulzote, beyaz kuş ve öteki Olokot savaş istiyordu. Joseph onlara barış içinde yaşamanın savaşarak ölmekten daha iyi olduğunu söyledi. Öbürleri onu korkaklıkla suçladılarsa da Joseph düşüncesinden vazgeçmedi. Vadide konakladıkları sıralarda bir gece küçük bir savaşçı çetesi gizlice kamptan ayrıldı. Geri döndükleri zaman Nesperçeler o güne kadar hiç beyaz öldürmediklerini ileri süremezdi artık. Savaşçılar vadiden uzaklaştırılmalarının ve çalınan hayvanlarının öcünü almak için 11 kişi öldürmüşlerdi. Pek çok barışsever Kızıldereli reisinin düştüğü duruma Joseph da düşmüştü işte. Bir yanda beyazların baskı ve zulmü, öte yanda da umutsuz halkının öfkesi vardı. Joseph halkının safında yer almayı seçti. Eğer beyazların halkın tarafından öldürülmesini önleyebilseydim dedi, Kendi canımı vermekten çekinmezdim. Hem bizim gençleri ayıplıyorum, hem de beyazları. Mümkün olsaydı halkımı kavgasız, dövüşsüz, yaban sarı ülkesine, Montana'ya götürecektim. 16 mil uzaktaki beyaz kuş deresine taşındık ve orada konakladık. Niyetimiz bölgeden ayrılmadan sürülerimizi toplamaktı. Ne var ki askerler bize saldırdı, biz de ilk kez savaşmak zorunda kaldık. Sayıları askerlerin yarısı kadar olan mesperçeler, Howard'ın askerlerini 17 Haziran günü Beyaz Kuş Vadisi'nde tuzağa düşürdüler. Saldırıda beyazları yanlarından çevirip 3'te 2'sini öldürdüler. Geri kalanları da bozguna uğrattılar. 10 gün sonra tek kollu asker reis yeniden savaşmak için takviye birlikleri götürdü. Ama nesperçeler dağları aşarak kaçtılar. Joseph arka arkaya akıllıca uyguladığı askeri taktiklerle takipçileri şaşırttı. İleri kollardan birini darmadağın etti. Sonra da Ayna Reis'in başka savaşçılarla birlikte beklediği Durusu Irmağı'na gitti. Nesperçilerin birleşik kuvvetleri 250 savaşçı, 450 kadar savaşamayacak kadın, yaşlı, çocuk ve 2000 attan oluşuyordu. Yüklerini de yanlarına almışlardı. Beyaz Kuş Vadisi'nde yapılan çarpışmada birkaç tüfek zengin bir cephane yığınağı ele geçirmişlerdi. Durusu'nun ardına atalarının Lewis ve Clark'ı beyaz uygarlığın temsilcileri olarak karşıladıkları yere çekildikten sonra Joseph reislerini bir toplantıya çağırdı. Artık hepsi Dolanan Sular Vadisi'ne dönemeyeceklerini ve hatta Lafayette bile cezalandırılmadan gidemeyeceklerini biliyorlardı. Oturan boğa büyük annenin ülkesine geçmişti. Amerikalılar onu öldürmek için oraya gitmeye cesaret edemiyorlardı. Nesperçeler Lola yoluna ulaşıp Acı Kök Dağları'nı aşabilirlerse Kanada'ya kaçabileceklerdi. Öteden beri sık sık Montana'da avlanmak için Acı Kök Dağları'nı aşıp duran nesperçeler Howard'ın yüklü askerleriyle arayı kolaylıkla aştılar. 25 Temmuz'da Lolo Deresi ağzı yakınlarında vadiden aşağı inerken gözcüler biraz ötelerinde askerleri gördüler. Mavi ceketliler geçidin daraldığı bir noktada küçüklerden bir barikat kurmaktaydı. Beyaz bir bayrak taşıyan Joseph, ayna ve beyaz kuş barikata doğru ilerlediler. Telaşsızca atlarından inen Kızılderililer komutan yüzbaşısı Charles Rowan'la el sıkıştılar. Bir yandan da çevredeki askerlerin kaç kişi olduğunu kestirmeye çalışıyorlardı. Hepsi 200 kadardı. Joseph yüzbaşıya, "Eğer izin verirseniz buradan savaşmadan geçeceğiz. Yalnız şunu bilin ki ne pahasına olursa olsun geçmeye kararlıyız," dedi. Rowan ise Joseph'a silahlarını bırakırlarsa geçebileceklerini bildirdi. Beyaz kuşun verdiği cevap çok kesindi. Savaşçılar buna asla yanaşmayacaktır. General Howard'ın batıdan ve Albay John Gibbon'ın komutasında başka bir büyük kuvvetin de doğudan yaklaşmakta olduğunu bilen Yüzbaşı Rowan zaman kazanmak istedi. Geçiş koşullarını tartışmak için ertesi gün toplanmalarını önerdi. Reisler buna razı oldular. İki gün süren konuşmalardan bir sonuç alınamayınca Nesperçe reisleri daha fazla konuşmanın ve beklemenin yararsız olduğuna karar verdiler. 28 Temmuz sabahı erkenden ayna savaşçıları vadinin üst yamaçlarındaki ağaçların arasına perdeleme düzeninde yerleştirdi. O sırada Joseph da savaşamayacak durumda olanları ve hayvan sürülerini dereden yukarılara tırmandırmış, bir tepeyi aşırtmış ve vadideki barikatın öteki yanına geçirmişti. Yüzbaşı Rowan nesperçelerin ne yaptıklarını doğru dürüst anlayamamıştı bile. Yüzbaşı Rowan Kızılderilileri izlemeye kalkıştı. Ancak Joseph'ın geriyi tutan savaşçılarıyla birkaç ufak çatışmadan sonra gerçek bir savaşı göze alamadı ve artık hiçbir işe yaramayan barikatına döndü. Howard'dan kurtulduklarına inanan ve Gibbon'un yaklaşmakta olan ordusundan haberi olmayan reisler güneye, her zamanki avlakları Büyük Çukur'a gitmeye kararlaştırdılar. Orada atlarını dindirebilecekler ve avlanabileceklerdi. Eğer beyazlar rahat bırakırsa belki de büyük annenin ülkesine geçip oturan boğa ile birleşmelerine gerek de kalmayacaktı. 9 Ağustos gecesi aksak albay Gibbon bindirilmiş piyade birlikleri ve bölgeden toplanmış gönüllülerden meydana gelen karışık birliğini getirip Büyük Çukur Irmağı'ndaki Nesperçe kampına bakan bir tepenin yamaçlarına yerleştirdi. Tanyer'i ağırmak üzereyken gönüllüler saldırı sırasında tutsak alınıp alınmayacağını sordular. Gibbon onlara erkek olsun kadın olsun hiçbir Kızılderili tutsak istemediğini söyledi. Gece hava çok soğumuştu. Adamlar viski içerek ısınıyorlardı. Günün ilk ışıklarında Gibbon saldırı emrini verirken bazıları kafayı iyice bulmuşlardı. Piyadeler öne yaylım ateşi açtılar, sonra Nesperçe çadırlarına saldırdılar. 15 yaşındaki Nautolix tüfek takırtılarını işittiğinde henüz uykudaydı. Battaniyeleri üzerimden atarak fırladım ve 10 metre kadar koştum. Sonra dizlerimin ve ellerimin üstüne çöküp sürünmeye başladım. Yaşlı bir kadın olan Patsikonmi çadırdan çıktı ve o da benim gibi elleriyle dizlerinin üstüne çöktü. Solunda sürünüyordu. Sonra göğsünden vuruldu. Kurşunun girdiğini duydum. Bana, "Burada durma, kaç, ben vuruldum," dedi. Sonra öldü. Tabii ben de canımı kurtarmak için çalılıklara kaçıp saklandım. Askerler her yana ateş ediyorlardı. Çadırlara ve Kızılderili gördükleri her yere kurşun yağdırıyorlardı. Küçük çocukların öldüğünü ve yağmur gibi yağan kurşunların önünde adamların sapır sapır döküldüğünü gördüm. Aynı yaşlarda başka bir oğlan Kara Kartal da çadırlardan geçen kurşunlarla uyanmıştı. Korku içerisinde kendini koşarak ırmağa attı. Ama su çok soğuktu. Sudan çıkıp atları tepeye sürerek askerlerin önünden kaçanlara yardım etti. Kızılderililer bu arada apansız girişilen saldırının yarattığı şaşkınlıktan kurtulmuşlardı. Joseph savaşamayanların kurtulmasını sağlarken Beyaz Kuş da karşı saldırıya girişmek üzere savaşçıları düzene sokuyordu. İleri, onları vuralım diye bağırıyordu. Biz de askerler kadar iyi nişan alabiliriz. Nesperçelerin nişancılığı gerçekten de Gibbon'un askerlerinden daha iyiydi.